sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri de bu haftaki programımıza 13. sözden 6. meseleden meyve risalesinden 6. meseleyle ilgili sorularımızla devam edeceğiz. Şöyle hocam.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halık'ımızı tanıttı. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halık'ı tanıtıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Bununla ilgili üç sorumuz var hocam. Birincisi, üstadımızı ziyaret eden talebelerden bir tanesinin ağabeylerden biri olduğu söyleniyor. Bu hususta malumatımız var mıdır?
O Abdurrahim abi. Abdurrahim abi. O zaman Kastamonu'da lisede talebeymiş. Üstad Kastamonu'ya nefildiği zaman soran Abdurrahim abi. Bir grup arkadaşıyla beraber.
Evet. Evet. İkinci olarak, muallimlerin Allah'tan bahsetmemeleri bunun sebebi ilgisizlikten midir yoksa dine muhalefetten veya rejimin gayesine hizmet etmelerinden midir?
Şimdi o döneme şöyle hayalen gidersek, ezan yasak, Kur'an okumak yasak, değil mi? Evet. Yani dine karşı bir resmen cephe alınmış durumda yani o zaman. Böyle bir dönemde muallimlerin dinden bahsetmemeleri iki şekilde yorumlanabilir. Birisi işte sorunun sonunda geldiği gibi dinsizlik namına bizzat onları da aynı gayeyi takip ederek yani ezanı yasaklayan zihniyete adım uydurarak aynı işi yapıyorlar diyebiliriz ama bunlar bence azınlıktadır yani. Büyük çoğunluk korkularından girmezler bu işlere. Müfredat programında ne yazıyor? Bunu aynen uygularlar. Tek bize bir zarar gelmesin. Orada yazdığı aynı anlatırlar yani. Büyük çoğunluk öyledir. Bu o güne mahsus da değil. Yani halen bazı sahalarda bunun izleri görülüyor. Şimdi malum üstadın da bu soru sorulduğu zaman yani milli eğitim politikamızda şöyle bir sapıklık var, yanlışlık var diyelim. Tarafsızlık adına yani her bilim dalı yani sanki aleyhimize kullanılmış yani. Yani adı tarafsızlık olmuş ama mesela tarih diyelim tarafsızca anlatılacak. Tarih tarafsız anlatılsın ama öyle anlatacaksın ki kendi gençliğinde kendi ecdadına bir muhabbet, bir hürmet duygusu uyansın. Dostun düşmanını tanısın. Yani laiklikte örnek aldığımız hiçbir devlette böyle bir şey yok yani. Onlar düşmanını iyi tanıtıyorlar. Değil mi? Mesela bugün Avrupa gençliği büyük çoğunlukla ateist olmakla beraber yine de Avrupa Birliği'ni bir Hristiyan birliği gibi görme eğilimindeler ve bizi oraya almama noktasında o gün gençliği tabii bugünün sorumluları yani sanki de direniyorlar yani bu direnişin altında aldıkları eğitimin izlerini görüyoruz yani. Öyle eğitim vermişler ki Osmanlı'ya düşman olmuş genç. Sanki biz oraya biz o birliğe girsek bir Osmanlı ruhu mu uyanacak falan gibi bir endişeler var bazılarında. Yani dinsiz olmakla beraber yine aldığı tarih dersiyle işte adam şunlara düşman, bunlara dost olabilmiş. Biz tarih tersini öyle veriyoruz ki tarafsız. Şu an tarih şu harbi olmuştur, şu anlaşma maddeleri imzalanmıştır. Çocuklar ezberli ifrahlar sökülüyor. Hiç de bir tarih şuuru alamıyorlar. Diğer tarafta mesela üniversitelerimizde de bir misal vereyim. Botanik dersi veriliyor mesela. Orada evrim teorisi anlatılıyor. Bu bir teoridir. Bunu anlattım, bunun karşı şıkkı nedir? Yaratılış. Onun anlatılması lazım. Yani yaratıcı hiç temas edilmez. Evrim de sanki kanunmuş gibi anlatılır halen. Halen öyle. Tabi bu psikolojik bir tesir yapıyor. Biraz da araştırma görevlileri üzerinde. doktorasını hazırlayan veya doçentliğe girecek şahıslar üzerinde evrim mevzunda çok hassas davranıyorlar. Aman öyle yapalım ki işte jürimizdeki şahıslar bana karşı olmasın, düşman olmasın, beni bırakmasınlar vesaire. Hala o endişeyle yani evrim sanki kanunmuş gibi benimseniyor ve yaratılıştan da hiç bahsedilmiyor yani endişeden, jüriden korkarak. Bugün böyle olursa ki Türkiye çok mesafe kat etmiştir o günden bugüne kadar. Yani hala bir doktor öğrencisi yahut bir doçent adayı yaratılıştan bahsedemiyorsa, evrime karşı çıkamıyorsa jürinin korkusundan, o günün izleri hala devam ediyor demektir. Ama çok çok azalmıştır, onu da söyleyeyim. İnşallah gölgenin gölgesi kalmıştır. Bugün böyle olunca artık bu hayalin o güne gidelim. O gün bir öğretmenin açıkça Allah'tan bahsetmesi çok çok zordur yani. Ama ustadın tabii muallimleri değil, onları dinleyin izlemesi çok harika bir şey. Hani malum peygamberimizden de bahsederken 19. sözde Rabbimizi bize tarif eden üç büyük küllü marif var diyor. Birisi şu kitab-ı kainat. Onunla ilgisi var sanki bu dersin. Yani Allah'ı bize tanıtan üç muariften, tarif edeceğim birisi kainat kitabı. Kainat kitabı. Şimdi kainat Allah bize tanıtıyor. Diyelim ki işte bir muallim, öğretmen yani bugünkü tabirle farzı Karaca'nın faydalarını anlatıyor. Hiç Allah'tan bahsetmeden. Ama siz diyor ustad, o karaciğerin ne kadar muazzam bir sanat eseri olduğunu öğretmenden dinliyorsunuz. O Allah'tan bahsetsin etmesin. Bunun bir sahibi, bir yapıcısı, bir yaratıcısı, bir hakimi vardır. Bunu bir alimi vardır. Bunu bu şekilde yapan bir alim, hakim bir zat vardır. Gözüyle bakın o karaciğere. Öğretmeni öyle dinleyin. O Allah'tan bahsetsin etmesin. Siz oradan marifetullah dersi alın diyor ustad. Her neden bahsediyorsa öğretmen, fizik olur, kimya olur vesaire, kainat kitabının bu öğretmenimiz bir cihetini bize tefsir ediyor. Ama öyle tefsir ediyor ki Allah'tan hiç bahsetmeden tefsir ediyor. Nasıl ederse etsin, ben oradan dersimi alırım. Değil mi? Ve marifetullah da, muhabbetullah da, işte hakim ismine ayın olması cihetiyle o dersten ben alacağımı alırım. Bu şekilde ders dinleyin diyor ustad. Hem de öğrenciyi öğretmene karşı çıkarmamış oluyor. Çünkü öğretmenlerin çoğu dediğim gibi korkusundan böyle yapıyor. Ben buna kesin eminim. Halen de öyle yani, birçok yerlerde böyle. Adam korkuyor ki işte yaratılışa bağlasın hadiseyi. Ortada anlatıyor. Garaja şu görev, aksiyon bu görev yapar. İşte dünya şu süratle döner. Ustanın tabiriyle hepsi bir müstakil bir ağa. O tabir çok güzel. Müstakil bir ağa gibi bakar diyor kainata. Bizim derslerimiz müstakil ağa gibi anlatılıyor yani. Hepsi ağa. Sanki karaciğer ağa, akciğer ağa, sindirim sistemi ayrı bir ağa. Şöyle çalışır. Efendim söyleyeyim. Onlar diyor nasıl anlatır anlasınlar. Siz manayı harfiyle bakın. Kainattaki hikmetlere, olaylara. Öğretmenlerden alın dersinizi, işi manayı harfiye çevirin öyle ruhunuza mal edin diyor ustad yani. Evet. Çok önemli bir ders bu.
Altıncı meselede dünyanın güneşin etrafındaki yörüngesinin 24 bin senelik bir mesafe olduğu ifade ediliyor. Hı. Bu mesafe neye göre hesap edilmektedir?
24 bin senelik mesafe, o insan yürüyüşüne göre. Bazen de 25 bin geçiyor. Onun için 24-25 bin diye yuvarlak konuşmak İkisini de içine alır. Yani dünya güneş etrafında 90 950 milyon kilometre mi sanki gezdiği mesafe. O mesafeyi bir senede kat ediyor. Ya insan o mesafeyi 950 milyon kilometreyi yaya gitse 24 bin yahut 25 bin senede gidecek. Yani burada bir kilometre vermek yerine ustad insan yürüyüşünü nazar ederek daha bir canlandırıyor yani sürati nazarımızda. Ne kadar sürat bu sürat? Şu kadar kilometre. Tam canlanmıyor kafamızda. Ama insan yürüyüşüyle 24 bin senelik bir mesafe yani. Bir senede kat ediyor. Dünya o kadar süratle geziyor manasında. Bazen 25 bin geçiyor. Ben bunu yürüyüş farkı diye yorumluyorum. bazen soruyor acaba kameri yıla göre falan mıdır? Hani arada kaç gün fark var? 5 gün fark var.
11 gün.
11 gün fark var. Evet. Şimdi o farkta o mesafe alınmaz yani. Aradaki fark 10 günde, 11 günde kapatılmaz. Onun için ben de yürüyüş farkı anlıyorum yani. Sizin yürüyüşle benim yürüyüş farklı olabilir. Değil mi? Evet. Ortalama ne diyeceğiz? 24-25 milyon kilo, 1000 senelik bir yolu bir senede kat ediyor.
Okuduğunuz kozmografyanın dediğine göre küre yazdan 1 milyon defadan ziyade büyük ve 1 milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misal Hane-i Rahmaniye'de bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için her gün küre yazdan denizlere kadar gaz yağı ve dağlara kadar kömür veya 1000 arz kadar odun yığınları lazımdır ki sönmesin. Burada geçen güneşin bir günlük yakıtı hususunda verilen bilgi neye dayanmaktadır?
Bu dönecek soruya benziyor yani. Nasıl ıslat kilometre vermiyorsa dünyanın sürati hakkında, insan yürüyüşünü nazara veriyorsa daha iyi canlansın diye. Burada da güneşin yanmasının devamı için yani dışarıdan odun kömür gönderirse güneşe yanması devam etsin. Ne olacak? Denize kadar gaz yağı, değil mi? Dağlara kadar kömür, 1000 arz kadar odun yığınları. Çünkü dünyadan 1 milyon 300 bin defa büyük değil mi? 1 milyon 300 bin defa büyük. Bir soba düşünün. Değil mi? O sobanın odunu nasıl olacak yani? Sobanız bir yakıtın şeyinizden 1 milyon 300 bin defa büyük. Ona 1000 arz kadar odun yığınları göndersek çok az bir odun göndermiş oluruz aslında. Değil mi? Bütün denizler gazlı olsa yine az gelir. Yani bu kadar yakıtla ancak yanabilecek olan güneş nasıl yanıyor yaratıldığı günden beri de sönmüyor. Buna dikkat çekiliyor. Yoksa da rakamlar illa odun kömürle güneş yanıyor demek değil zaten, belli bunu. Herkes biliyor. Yani bu kadar muazzam yakıt istiyor güneşin yanmasının devamı. Ama Cenab-ı Hak ne yapmış? Çok sade bir kanuna bağlamış işi. Değil mi? Bütün güneş dediğimiz çoğunluğu %75'i hidrojen gazı, hidrojen. %20-75'i hidrojen diyorlar. %20 kadar da helyum, %5 kadar da diğer gazlar var diyorlar. Fen bilimcilerin dediğine göre. Hidrojen helyuma dönüşünce enerji açığa çıkıyormuş. Yani oradan işte güneşin harareti hasıl oluyor diyorlar. Saniyede 610 mu milyon mu dediler sanki?
Ton.
İşte ton, 610 milyon ton hidrojen helyum oluyor. Bir saniyede, Allah Allah. 610 milyon ton her saniye, Allah Allah. İşte o helyuma dönüşmede enerji hasıl oluyor. Tabii kıyametin vaktini Allah bilir ama yakın olduğu kesin. Değil mi? Kıyamet yakındır buyuruyor zaten. Hazreti Peygamber gelir de 1400 sene olmuş. Ama yani fenni bir hesap ile de diyor Üstad bir gün gelecek. Yani bu hidrojenler helyuma dönüşe güneşin takati düşecek belli. Değil mi? Yani tümünün bitmesi şart değil. Öyle bir noktaya gelecek ki fenni bir hesap ile dahi. Artık etrafındaki gezegenleri çeviremeyecek hale gelecek. Yani enerjisi buna yetmeyecek kıyamet kopacak. Yani kıyametin kopacağı fenden de kesin yani. Ama fenne göre daha milyarlarca sene var. Değil mi? Daha bugüne kadar şu kadar yanmış, %20'si, %20 helyum var hala. Değil mi? %75 o hidrojen var. Ama fenden de sabit ki kıyamet kopacak yani. Dünya ebedi değil yani. Evet.
İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhan vahdaniyet olan mezkûr hücceti ders vermek içindir ki Kur'an-ı Muzülbeyan çok tekrar ile en ziyade halakas semavat vel ard ve rabbus semavat vel ard ayetleriyle halıkımızı bize tanıttırıyor diye o mektepli gençlere dedim. Kur'an'da bu ayetlerin tekrarla nazara verilmesinin vahdaniyet hücretlerini ders vermekle ilgisini açıklar mısınız?
Vahdaniyet halakas semavat vel arzı ve arzı ve semayı Allah yarattı değil mi?
Evet.
Hala ve semavati vel ard. Rabbü semavati vel ard da semavati ve arzı Cenab-ı Hak terbiye etti yani. Arzı öyle terbiye etti ki işte dünün ateşi sonra toprak oldu, sonra deniz oldu. Bu terbiyedir. Değil mi? Dünün toprağında bugün işte ormanlar bitiyor, bitkiler oluyor, ağaçlar oluyor. Ve bu misafirhane öyle terbiye gördü ki insanlar o misafirhaneden yaratıldılar. Yani biz dışarıdan gelmedik, biz de buradan çıktık yani. Şimdi bu arzın terbiyesi, semavatın terbiyesi de işte az önce sadece güneşi misal vermiş olduk. Güneş öyle terbiye etmiş ki işte saniyede 610 milyon ton efendim, hidrojen helyum oluyor. İçin daha çok olsa ne olur? Şimdi terbiyeye bakın ne kadar hassas. Daha çok dönüşse daha fazlası olacak. Değil mi? Madem hararet oksijen, hidrojen, helyuma dönüşmesinden hasıl oluyor. Yani sebep olarak. Daha fazlası ne demektir? Daha fazlası demektir. Daha fazla enerji demektir. Değil mi?
Evet.
O zaman ne olur? Hem sıcak noktasında perişan olur, hem enerjisi fazla olunca çekim kuvveti artar, belki çeker dünyayı kendine. Değil mi? Daha az üretse ne olur? Bu defa soğuktan perişan oluruz. Çekim kuvveti düşünce dünya çekip başka tarafa gidebilir. Yani ne muazzam bir dengede o hidrojen helyuma dönüşüyor ki. Değil mi? Dünyamızın nizamı böyle devam ediyor. Hararet de tam bize yetecek kadar geliyor. Bu bir terbiyedir. Değil mi? Bu bir terbiyedir. Ayın terbiyesi ayrıdır. Havanın terbiyesi ayrıdır. Yıldızların terbiyesi ayrıdır. Bu iki terbiyeden biz ortaya çıkıyoruz yani. İnsan başta bitkiler, sonra hayvana, sonra insanın yaratılışı bu iki terbiyenin mahsulüdür. Onun için sürekli surette bu terbiyeyi hatırlatıyor Kur'an-ı Kerim ki sizler öyle bir koltuk gibi, masa gibi değil, bir varlık değilsiniz. Bütün semavat ve arz beraber terbiye görüyor da siz ortaya çıkıyorsunuz. Kendi değerinizi buna göre bilin, şükrünüzü buna göre yapın. Manasında sürekli bu ayetler Kur'an'da zikrediliyor. İşte vahdaniyet Allah'ın birliği. Zaten semavat ve arz deyince bir geriye bir şey kalmıyor. Buna benzer ayetler de var. O müşriklere, yani müşrik sorulsa ki bu semavat ve arzı kim terbiye etti? İsterseniz Allah diyecekler diyor. Çünkü semavat ve arzı terbiye edince geriye bir şey kalmıyor. Değil mi? İlla Allah diyecekler. Başka bir şu terbiye etti diyemezler çünkü şu diyecekler bir şey yok ortada. İkisini de koyuyor kendine bir kenara Cenab-ı Hak. Semavat bir tarafa, arz da bir tarafa ne kaldı geriye? Mahlukat kalmadı. Kim terbiye etti bunları? İsterseniz Allah diyecekler diyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü o putperestlerin de bir kısmı Allah'a inanıyorlar da Cenab-ı Hak'a direkt ibadet edilmez diyorlar. Biz putlara şefaatçi olsunlar diye ibadet ediyoruz. Öyle bir zihniyet de var. Bu soru onlara sorulmuş. Hani onlar Allah diyorlar. Bir de vahdaniyetle de kısaca temas edeyim. Vahdaniyet Allah'ın birliği demek. Yani Allah'ın sıfatlarının bütün eşyayı ihat etmesi, yani bütün mahlukatı idare eden, terbiye eden, kudretiyle çekip çeviren, değil mi? İlmiyle bilen, yani bütün sıfatları, bütün mahlukatı muhit olan tek zat vardır, o da Allah. Vahdaniyet bu demek yani. Vahdaniyet manası bu. Bu dersi verince işte hem bu terbiye fiilleri bu gözle tefekkür ediyoruz. Allah'ın terbiyesine geçmiş bütün mahlukat. Bir yıldızı kim terbiye etmişse bütün yıldızları da o terbiye etmiştir, vahdaniyet. Bir gözü kim terbiye etmişse bütün gözleri de o terbiye etmiştir. Değil mi?
Evet.
Bir mideyi kim terbiye etmişse bütün mideleri de o terbiye etmiştir. Bu manada baktık mı kainata vahdaniyet gözüyle? Bütün bu icraatlar Allah'ın sıfatlarından biliriz. Allah'ın birliğini bu şekilde tefekkür ederiz birliğini. Bu da bizi neye götürür? Bunun gereğini yapmaya götürür. Bunun gereği ne? Kusat anlatıyor bunu. Vahdehu Allah birdir diyor. Başka şeye müracaat edip yorulma. Gereği o. Onlara tezelli edip minnet çekme. Onların arkasına düşüp minnet çekme. Değil mi? Onlardan korkup titreme. Yani vahdaniyete tam gönülde inanan bir kişi böyle olur. Mahlukattan korkmaz. Sebeplerin peşine fazla düşmez. Onlardan çok fazla bir şey beklemez. Bu iman gereği de bu tarz bir hayat-ı rüya ile yaşamaktır yani. Bu da baş başına bir saadettir dünyada.
Evet. Yine ayetin Kur'an'ın başında da şöyle ifade geçiyor. Yani herkesin her vakit bakıp böyle zevk ile mütalaa etmiş olduğu en parlak sayfayı tevhid semavat olduğundan dolayı. Kur'an'ı çok nazara veriyor dünyada.
Şimdi zaten geriye bir şey kalmıyor.
Evet.
Başımız eğdik mi arz. Kaldırdık mı sema. Evet. Ne var geride bir şey yok geri değil mi? Önce ayet-i kübrede bunu görüyor. Önce semadan başlıyor.
Altıncı meselenin sonunda insan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olacak bir zihayat makine iken birden iman ve ubudiyetle böyle bir padişah-ı zülcelal intisap edip bütün düşmanlarına karşı bir noktayı istinat ve bütün hacatına medar bir noktayı istinat olarak nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha iman ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse, ecelin idam ilanını terhis tezkeresine çevirse, ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir, kıyas ediniz. Bu mana yüklü ve bizce çok önemli olan paragrafta insanın mahiyeti ve Rabbi ile münasebeti çok kısa ve veciz bir şekilde anlatılmaktadır. Bu konunun geniş izahını alabilir miyiz?
Artık cümle cümle birkaç söyleyelim yani. Bir de okursanız tabi hepsi birden...
İnsan binler çeşit elemler ile
mütelim. Birisi bu, insan yaratılışı böyle. İnsan her diyor sıtmada mütelim olduğu gibi arzın zelzelesinde de mütelim olur diyor. Evet. İşte insan burada bir mikroptan korktuğu gibi işte kıyametten de korkar diyor. İnsan her şeyden elem duyuyor. Bir insanın, bir başka insanın az sert konuşmasından bile rahatsız oluyor. Hava az soğuk olunca rahatsız oluyor. Az sıcak olunca rahatsız oluyor. Yani maddi ve manevi yönden insan çok aciz yaratılmış, zayıf yaratılmış. Bu aciz ve zaafı usta çok işliyor eserlerinde. Yani her şeye muhtaç olmamız, fakirlikimiz oluyor. Her şeye hiçbir yapamayışımız, acizlik. Kısaca söyleyeyim. Daha önce de sanıyorum konuşmuştuk. Bu şekilde insan yaratılmış. Ta ki ne yapsın? Bir nokta istinat ve nokta istinat, nokta istinat değil mi? Evet. Geldi sonunda. Yani bütün bu ihtiyaçlarını görecek bir zata ne yapsın? İltica etsin. Ve ondan yardım beklesin. Yani ibadet ve dua. İbadet ve dua. İnsan ibadet için ve dua için yaratılmış. Bu insan yaratılışında var. Sonsuz aciz, sonsuz fakir yaratılmış. Her şeyden müteessir oluyor. Ve bütün bu ihtiyaçlar da bir zat tarafından görülüyor. Ya bu kainat onu tanımaz, bilmez. O halde onu tanıyan ve bilen birisi bu alemi onun ihtiyacına gönderiyor, onun imdadına gönderiyor. Bu mana ubudiyetin esası oluyor yani, kulluğun esası yani. Kulluk sonsuz aciz, sonsuz fakir, sonsuz nakıs olduğunu bilmek demek oluyor yani. Kulun bunlar temel sıfatları, özellikleri, vasıfları. Bunlar insanı ubudiyete götürüyor yani. Böyle yaratılışımızın hikmeti bu. Bir de şu geçti işte. Tabii insan sonsuz aciz fakir olunca diyor, bir sultan intisap eder. Bir insan bütün ihtiyaçlarını tek başına göremez. Değil mi?
Evet.
Fırından ekmek alacak, işte kondurajdan ayakkabı alacak. İlahir. Bunun için bir devlet intisap edecek ki bütün bu ihtiyaçları ne olsun? Görülebilsin. Dağda yaşasa bunu hiçbirini yerine getiremez. Değil mi?
Evet.
Bu usta timsal veriyor. Aynen böyle de bir insan Cenab-ı Hakk'a intisap etti mi diyor. İnsap da yetmiyor. Ubudiyetle hizmetine girmek diyor. İbadetle de hizmetine girmek. Padişah'ı intisap ediyoruz. Ama itaatkar bir raiyet olmadık mı o zaman o padişahın hapishanesine gireriz yani. Öyle mi?
Evet.
Demek ki iki şart var. Birisi imanla intisap. Diğeri ubudiyet hizmetine girmek. Nasıl bir padişaha intisap eden ve hizmetine giren kişi onun ülkesinde bütün ihtiyaçlarını rahatlıkla görebiliyorsa, bütün düşmanlardan rahat emin olabiliyorsa, Allah'a da iman eden bir kimse diyor, ubudiyet hizmetine girerse o zaman artık kainattan bir korkusu kalmaz. Bütün alem onun hizmetindedir artık. Ve rahatla huzurla yaşar. Ölüm de ona bir şey yapamaz. Ölüm Allah'ın bir askeridir. Onu alıp berzahtaki dostlarına kavuşturacaktır. Hastalıklar onun günahlarını kefaret olacaktır. İlahir yani. Böyle bir insan dünyada da mesut yaşar. O mana veriliyor burada.
Yani en büyük tehdit olarak ölüm ve ecel idamını terhis tezkesine çevirir.
Ha, ölümü böyle görür. Evet. Ölüm nedir? İşte terhis yani. Asker çok güzel bir ifade. Yani dünyayı bir talimgah diye gördük mü? Musa'nın dünya hakkında çok tarifleri var. Hepsinden ölüme ayrı bir bakış çıkarabiliriz yani. Değil mi?
Evet.
Bir talimgah beşer diyor. Öyle bakarsak ölümle ölür terhis oluyor. Değil mi?
Evet.
Bir tarladır diyor dünya, ahiretin tarlası zaten. Hadiste var zaten. Böyle bakarsak ölümle ölür, tarladan köye dönüşüyor değil mi?
Evet.
Bir imtihan meydanıdır diyor. Böyle bakarsak ölümle ölür, imtihan salonuna ayrılmak oluyor. Bunun hepsi zevktir bunların. Değil mi?
Evet.
Tarladan ayrılmak da zevktir. Askerden terhis olmak da zevktir. İmtihandan çıkmak da zevktir. O halde ölümü iman böyle veriyor insana. Dünyada da bu saadeti tattırıyor yani.
Ağzınıza sağlık hocam. Programımızın sonuna geldik.
Evet,
sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta 13. Sözden Hüven Hükmesi ile ilgili sorularımızla devam edeceğiz. Hayırlı günler.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Temmuz 2010.